Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin 2016 Aralık sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da bir hikayeyi sunacağız. Fatih Karçan imzalı Kaybolan Çocuklar başlıklı yazıyı, hikayeyi aktarıyoruz size. Açılın açılın, acil vaka. Hemen ameliyathaneye alalım. Baş üstüne doktor bey. Evet ne olmuş, hızlıca anlatsın biri bana. Kendisi inşaat ustasıymış, 4. kattan sert zemine düşmüş. Boyun, göğüs, kafesi ve kalça kemiklerinde kırıklar ve bu kırıklara bağlı travmalar. Anlaşıldı. Herkes vazife başına, hemen bir röntgen istiyorum. Hanımı, çocukları ve haberi olan akrabaları soluğu hastanede almışlardı. Herkese meraklı bir bekleyiş. Mehmet Usta ameliyata gireli 5 saat kadar olmuştu. İçeriden gelecek bir haber, yüreklere su serpebileceği gibi yürekleri hüzne de boğabilirdi. Mehmet Usta'nın en küçük çocuğu annesine usulca yaklaştı. Anne, babam ölecek mi? Allah bilir yavrum, Allah bilir. İnşallah onu bize bağışlar. Ama doktor amcaların şu an baban yaşasın diye uğraşıyorlar. Biz dua etmeye devam edelim kuzum. Gel hadi. Mehmet Usta, mahir bir inşaat ustası, mütevazı bir ev reisiydi. En büyük zenginliği, kanaati ve bakmaya kıyamadığı çocuklarıydı. Bugüne kadar kimseyle tartıştığı, bile bile kalp kırdığı vaki değildi. Hanımı da ehli takva bir ev hanımıydı. Bu kazanın kendileri için bir imtihan olduğunun şuurundaydı ve muvazeneyi bir an olsun elden bırakmadı. Ameliyat bitmiş, doktor çıkmıştı. Herkes doktorun söyleyeceklerine odaklanmıştı. Doktor, Mehmet Usta'nın vücudunda çok ciddi kırıkların olduğunu, iyileşmesinin bir hayli zaman alacağını ve bir daha bu işe geri dönemeyeceğini söyledi. Ama kritik durumu atlattığını söyleyince, herkes derin bir nefes aldı. Herkes Leyla Hanım'a ve çocuklarına geçmiş olsun dileklerini iletip ufak ufak müsaade almaya başladı. Leyla Hanım herkese teşekkür ederek evlerine uğurladı. Eşi gözünü ilk açtığında yanında olmak istiyordu ve bir an olsun yanından ayrılmadı. Mehmet Usta kendine geldiğinde hanımını başında görünce çok mutlu oldu. Ameliyatın ağırlığından olacak ki bir müddet konuşamadı bile. Toparlandığında, ''Hanım, şu an kolum kalkıyor mu?'' diye sordu. Hanımı bozuntuya vermedi. Bir hareket oldu ama çok ciddi kırıkların varmış. Doktor kesinlikle hareketsiz kalmanı tembihledi. Mehmet Usta bir hafta kadar sonra evde istirahat etmek üzere taburcu edildi. Onun için hayatın seyri değişmişti. İyileşip de kendini ayakta tutacak gücü hissettiğinde ilk işi kendine bir helal rızık vesilesi aramak oldu. Önceki işlerinden geçirmiş olduğu kaza sebebiyle malulen emekli olmuştu. Lakin emekli maaşı çocuklarının eğitimine ve evinin geçimine yetecek kadar değildi. Hal böyle olunca kendince yapabileceği işler noktasında istişarelerde bulundu. Çevresinden gelen yönlendirmeler ve karşısına çıkan fırsatlar neticesinde kendisini bir lisenin güvenlik kulübesinde buldu. Okulun müdürü vazifelerini sıralarken bir hayli kat'i ve kısa konuştu. Söylediklerine bakılırsa vazifesi tahmin ettiğinden daha kolay görünüyordu. Bismillah deyip vazifesine büyük bir iştahla başladı. Lakin bir şeyler arzu ettiği gibi gitmiyordu. Her gün onlarca çocuk ısrarla okuldan kaçıyordu. Mehmet Usta bu çocukların bir şekilde isimlerini listeledi ve okul müdürüne götürmeye karar verdi. Çocuklar derse girince önünü ilikleyip müdürün kapısına yaklaştı. İçeride hararetli ve neşeli bir alım-satım mevzusu vardı. O çevrede hiç de tekin bilinmeyen mafyavari bir adam, müdürle çok samimi bir şekilde konuşup gülüşüyorlardı. Müdür bey, Mehmet Usta'yı görünce ciddileşti, hatta suratı asıldı. Sonra listeyi eline aldı ve şöyle bir göz gezdirdi. Canının sıkıldığı belliydi. Sanki isteği dışında bir refleksle netameli misafirine de bir baktı. Sonra Mehmet Usta'ya dönüp, Bunlar bizim harcımız değil. Biz kapıdaki işimize bakalım. Biz ne yaparsak yapalım okuldan kaçmalarının önüne geçemeyiz. Sen kapıdan giren çıkana dikkat et. Sana liste vesaire diye bir vazife vermedim. Bak şu anda kapıda değilsin. Hadi bakalım. Mehmet Usta bu duruma çok üzülmüştü. Müdür beyden daha ciddi bir alaka bekliyordu. Onun bu hali Mehmet Usta'yı çok endişelendirmişti. Aradan birkaç gün geçti. Müdür bey hala mevzunun çözümüne dair bir adım atmamıştı. Usta kendince bu çocukları uyarma yoluna gitti ve bir gün delikanlıları tam kaçarken yakaladı ve babacan nasihatlerde bulundu. Ama anlayan kim? Çocukların bir de dalga geçmesi yanına kâr kaldı. Mehmet Usta çok üzülmüştü. Sonuçta kendisi de bir babaydı ve kendi evladının böyle umarsızca göz ardı edilmesine asla razı olmazdı. Bir gün yeğenini yanına çağırdı ve kendisine yardım etmesini istedi. Yeğenini güvenlik kulübesine bırakarak yine çocukların okuldan çıkışını takip etti ve çocukların peşine düştü. Bir müddet çocukları takip etti. Lakin birkaç sokak ileride bir hurdalıkta inşaatın arasında çocukların izini kaybetti. Etrafta birkaç tur atsa da liseli gençleri bulamadı. Ama çok uzak olmadıklarından emindi. Boynu bükük geri döndü. Yeğeni onu böyle görünce sordu. Dayı hayırdır, bu ne hal böyle? Sorma evlat, çocukları kaybettim ama şüphelendiğim bir şey var. Emin olamadığım için çaresiz geri döndüm. Yarın da gelip bana yardım eder misin? Elbette dayı, ne demek? Allah razı olsun evlat. Peki sabah ola, hayrola inşallah. Ertesi gün Mehmet Usta'nın yeğeni tekrar yardıma gelmişti. Yalnız bugün müdür bey erkenden ustayı yanına çağırdı ve uyardı. Mehmet efendi, bana sormadan yerini başkasına bırakıp yerinden ayrılamazsın. Mehmet usta çok keskindi. Müdür bey, ben bu çocukların bu halinden çok rahatsızım ve buna göz yummak istemiyorum. Sizin de bu konuyla yeterince ilgilenmediğinizi düşünüyorum. Siz bilirsiniz ama ben bu çocukların ne yaptığını bulacağım. Müdür bey buna çok sinirlenmişti. Sana ne diyorsam onu yap. Geç işinin başına ya da bu işi bırak git. Mehmet usta bu tavır üzerine işi bırakmayı düşündü ama müdür beyin bu tavrından çok işkillendi. Bu işin ardında ne var ne yok bulmaya kararlıydı. Vazife yerine döndüğünde olan biteni yeğenine anlattı. Yeğeni, dayı sana sonuna kadar destek olurum. Ama bu uğraşın kıymeti bilinmezse sence ne faydası olur? Haklısın evlat. Bir benden ne olur ki? Aslında bu yarı canımla ben de buna çok cesaret edemiyorum ama bu işte bir iş var. Dayı yeğen hararetli bir şekilde bu işi tartarken gözü yaşlı bir kadın okulun kapısına geliverdi. Güvenlikçi abi, bir görüşebilir miyiz? Hayırdır inşallah bacım, buyur. Abi, benim çocuğum bu okulda okuyor. 2 gündür eve gelmedi. Bu da fotoğrafı. Allah rızası için yardımcı olursan çok memnun olurum. Mehmet usta çocuğu tanımıştı. İsmini defalarca müdür beye götürdüğü Yusuf'tu bu. Ne diyorsun bacım sen? Peki 2 gündür neredesin? Sorma, babasına söyledim ama o da hayırsızın teki. Hiç dönüp ilgilenmedi bile. Yolsuz kalınca gelir deyip kestirip attı. Ne bileyim, siciline işlenmesin diye polise de gidemedim. Ben de kadın başıma... Kadıncağızın polise gidemeyişinden oğluna güvenemediği belliydi. Bacım, sen bu fotoğrafı bana bırakır mısın? Elbette abi. Numaranı bırak, ben seni arayacağım. İnşallah buluruz delikanlıyı. Mehmet Usta'nın aklına bir fikir gelmişti. Ertesi gün için müdür beyden izin istedi. Kaçan çocukların peşine düşüp ne yaptıklarını öğrenmeye kararlıydı. Özellikle son günlerde bu çocuklar okul çıkışında geri dönüyor ve oradan evlerine gidiyorlardı. Ama üzerlerindeki acayip koku onu bir hayli meraklandırmıştı. Ertesi sabah okulun başlangıç saatiyle kendince tebliğli kıyafet okul girişinde mevzi aldı. Yine aynı çocuklar okuldan kaçtılar. Onları sıkıca takip etti ve hurdalıkla inşaatın yan yana olduğu sokağa girdiklerinde çocukların hurdalık tarafında bir yere girdiklerini gördü. Ameliyatlı haliyle bir duvara tırmanmak ve tellerin arasındaki daracık bir kesikten geçmek iyice nefesini kesmişti. Fakat ne olursa olsun bu işin peşini bırakmaya vicdanı el vermiyordu. Gizlice onları takip etti ve sonunda onları buldu. Liseli kaçaklar birine yalvarıyorlardı. "Abi, bulabildiğimiz parayı getirdik, çaldık çırptık. Yapmadığımız kalmadı. Bütün bulabildiğimiz bu. Ne olur arkadaşımızı bırak. Yoksa ailesi polisi arar. Hepimiz yanarız."
"Hayır asla. Ben onu uyardım ama kendi kaşındı. Şimdi ikileyin bakalım. Yoksa ne yapacağımı biliyorsunuz. Ha, bu arada isterseniz polise gidebilirsiniz. Başınıza ne geleceğini biliyorsunuz."
Tam bu sırada Mehmet Usta'nın hiç beklemediği bir şey oldu. Bir araba hızla oldukları yere doğru geldi ve hurdalığın ortasında durdu. Bu adam müdürün odasında gördüğü kişiydi. Mafya dizilerini aratmayan tavır ve hareketlerle arabadan indi. Diğerleri ona saygı duruşuna geçtiler. Önce bir süzüp sonra çocukları azarlamaya başladı.
"Siz kendinizi ne zannediyorsunuz lan? Bunu Yusuf tercih etti. Parası yoksa bulaşmayacaktı. Eğer siz de öyle olmak istemiyorsanız ne yapıp edip parayı tamamlayın."
Bu arada çok cılız bir inilti yardım istiyordu.
"Yardım edin ne olur. Kurban olayım son bir kez daha."
Öğrenciler ne yapacaklarını bilemediler. Boyun büküp geri döndüler. Mehmet Usta'nın zihninde bir sürü şey canlanmaya başladı. Bu adam ciddi ciddi mafyaysa müdürün odasında konuşulan kutlanan şeyler neydi? Müdür de tezgahın içindeydi demek ki.
Vay namussuz herifler. Körpecik çocukların sağlıklarıyla, gelecekleriyle oynamaya utanmıyorsunuz ha? Biliyordum ardından böyle bir şey çıkacağını. Ok yaydan çıktı müdür efendi, ok yaydan çıktı.
Mehmet Usta hemen telefona sarıldı ve polisi aradı. Durumu birkaç dakikada özetleyip suçüstü için bir ekip göndermelerini rica etti. Emniyet yetkilileri de bu çağrıya seri bir şekilde mukabelede bulundular ve karanlık adamlar derdest edildiler. Yusuf'u da hurdalığın altındaki mahzenden çıkarıp hastaneye götürdüler. Mehmet Usta akşam eve gittiğinde olanları hanımına anlatınca hanımı çekindi. "Bey, bu işlere bir başına nereden bulaştın? Kim bilir o müdürün arkasında kimler var? Başına iş aldın. Her şeyi anlatmışsın ama sana güvenip de adam akıllı takip edecekler mi acaba?" Mehmet Usta mütevekkildi. "Hanım sen dua et yeter. Ben o körpecik çocukların göz göre göre heba olmasına müsaade edemem. Yarın Rabbime nasıl hesap veririm? Allah'tan korkarım. Sonuna kadar gideceğim. Biliyorum belki tek başıma bu işi halledemem ama yarın Rabbime verecek bir cevabım olur. Ben de çok iyi biliyorum ki bu adamlarla aşık atacak çapta değilim. Fakat Allah kerim." Aradan 1,5 ay kadar geçmişti. Açılan soruşturmada müdürün uyuşturucu çetesiyle bağlantısı tespit edilmişti. Mafyaya çalışan birkaç kişi vasıtasıyla sahipsiz çocuklar önce uyuşturucuya alıştırılıyor, sonra da aileden ve okuldan koparılarak uyuşturucu taciri yapılıyordu. Müdür de bu işe göz yumması karşılığında nemalandırılıyordu. Her şeyin açıklığa kavuşmasında Mehmet Usta'nın takibi ve şahitliği büyük rol oynamıştı. Yusuf ve annesi de oradaydı ve sevinç içindeydiler. Hepsi dualar ediyorlardı. Diğer veliler de toplanmış, gençliğe sahip çıkmak ve kötü alışkanlıklarla mücadele etmek için kuracakları derneğe Mehmet Usta'nın başkanlık etmesini istiyorlardı. Mahkeme çıkışında Leyla Hanım beyine tebessümle fısıldadı. "Sen haklıydın bey. Eğer sen o gün yetişmeseydin, bu kadıncağızın çocuğu Yusuf belki de bugün ölmüş olacaktı. Allah senden razı olsun. Rabbim senin gönlüne bu işi düşürmüş, sen de peşine düşmüşsün. Eğer bir benden ne olur deseydin,
Bugün belki bir Yusuf değil, başka Yusuflar da bu zalimlerin pençesinde heba olup hiçliğe karışmış olacaklardı. Mehmet Usta huzur içinde cevapladı. Rabbim hizmetimizi kabul etsin hanım. Rabbim kabul buyursun. Bir inşaat ustasıyken gençliğin hayırla inşasına bir tuğla koymaya mamur etti Mevla bizi. Kırık belimizle çetelerin belini kırmaya muvaffak kıldı. Şükürler olsun ona. Hizmetinden ayırmasın.
Değerli dinleyenler, programımızı ilk olarak Fatih Karca'nın kaleme aldığı Kaybolan Çocuklar başlıklı hikayeyi paylaştık. Ve şimdi de Doktor Halis Demircan'ın kaleme aldığı Kınalı Kedinin Kuyruğu başlıklı yazıyı paylaşalım Yüz Akın'dan. Çocukken kışları çok sık hastalanırdım. Yine böyle bir kış günü köydeki anneannemin evinde ateşler içinde yatıyordum. Doktora gitmiş, ilaçlarımı almış, eve gelmiştik. İğne olmak için iğneci Fatma teyzeyi bekliyorduk. Bir süre sonra kapı hızlı hızlı çalıntı gelmişti. Hızlı bir şekilde odaya girdi, hemen çantasını açtı, metal iğne kutusunu çıkarıp kuzineli sobanın üzerine koydu. Her zaman böyle hızlı hareket eder, sanki bir yerlere yetişmek ister gibi bir hali olurdu. İğnelerin kaynamasını beklerken üzerindeki tertemiz siyah yeldirmesi, başında bembeyaz tülbendiyle yanıma oturdu. Yuvarlak tel çerçeveli gözlüklerin ardından pırıl pırıl parlayan, zeki bakışlı gözlerini bana dikti. Gülümseyerek kınalı elleriyle ellerimi tuttu. ''Nasılsın kuzum?'' deyip ateşime baktı. Gözlerim kınalı ellerine takılmıştı. Elleri tamamen kınalıydı. Soranlara, mikroplara karşı koruyor derdi. Her gelişinde iğne kutusunun kaynamasını beklerken hem çocukların iğne korkusunu gidermek için hem de kedileri çok sevdiği için kedilerle ilgili hikayeler anlatırdı. Yavru bir kedi kuyruğuyla oynuyormuş. Bunu gören yaşlı bir kedi sormuş. Neden kuyruğunu kovalıyorsun? Yavru kedi cevaplamış. Mutluluğun kuyruğumda olduğunu öğrendim. Onu yakaladığımda mutluluğa kavuşacağım. Bu sebeple onu kovalıyorum. Bunun üzerine yaşlı kedi şöyle demiş. Senin yaşında ben de mutluluğun kuyruğunda olduğunu düşünmüştüm. Sonra şunu fark ettim. Ne zaman onu yakalamaya çalışıp kovalasam benden uzaklaşıyor. Ne zaman kendi yoluma gitsem hep peşimden geliyor. Bu arada sobanın üzerinde kaynayıp artık steril olan iğne kutusunun kapağını açıp bir pens yardımıyla iğnelerin içinden birisini seçip enjektöre geçirdi. İğneyi ucu yukarıda kalacak şekilde kutuya yasladı. Sulandırıcı ampulü eline alıp üst boğumunda kalan sıvıyı parmağıyla tıklayarak alt kısma geçirdi. Küçücük bir testereyi o üst boğuma sürterek incelttikten sonra parmaklarıyla tık diye kopardı. Sulandırıcı sıvıyı enjektöre çekti ve iğneyi diğer eline aldığı kuru ilaç şişesinin lastik tapasına batırıp sulandırıcıyı içine boca etti. İki elinin arasına aldığı bu ilaç şişesini hızla ovuşturarak içindeki ilacı eritti. Yeniden iğneyi alıp lastik tapaya batırdı. Karışmış olan ilacı enjektöre çekti. Çantasından çıkardığı silindir şeklindeki cam pamukluktan bir parça pamuk koparıp kolonyayla ıslattı. Diğer eliyle içinde ilaç bulunan enjektörü yukarı doğru kaldırıp iğnenin ucuna bakarak dikkatli bir şekilde içinde hava kalmayacak şekilde birazını da havaya fışkırttı. Ateşin etkisiyle büyülü gözlerle o kınalı ellerin seremonisini izliyordum. ''Hadi kuzum, dön bakalım arkanı.'' demesiyle kendime geldim. Birkaç gün süren bu seremonilerden sonra iyileşirdim. İğneci Fatma teyze, 70'li yaşlarda kocası erken vefat ettiği için evinde kedisiyle yaşayan yalnız bir hanımdı. O köyün sadece iğnecisi değil, aynı zamanda köyün ebesiydi.
kırık çıkık bakımı, yara pansumanı, diş çekimi gibi tıbbi müdahalelerin yanı sıra kavga edenlere arabuluculuk edip barıştırır, evlenme çağı gelenlere ve dullara uygun eş bulur, yani kısaca her başı sıkışan ona koşardı. Köyde bir evden diğerine yetişir, herkesin derdine çare olmaya çalışır, bundan da çok mutlu olurdu. Kış geceleri komşuların bir araya geldiği, üzerinde çay kaynayan kuzineli sobaların olduğu odalarda toplanılıp yapılan sohbetlerin birinde kulak misafiri olmuştum. İğneci Fatma teyzenin çok mutlu bir yuvası varmış. Kocası belediyede otobüs şoförüymüş. Her sabah işe giderken onun çorbasını hazır eder, uğurlar, akşam geldiğinde kapıda karşılayıp terliğini ayağına giydirirmiş. Aralarındaki bunca muhabbete rağmen çocukları olmuyormuş. Bir akşam İğneci Fatma teyzenin kocası eve elinde bir kedi yavrusuyla gelmiş. "Hayırdır bey, nereden buldun bu enciyi?" "Sorma hanım, bu sabah belediyeden otobüsü aldım. Tam yola çıkacakken önüme fırladı anaları. Ne ettiysem olmadı, arabanın altında kaldı. İnip baktım ki ölmüş hayvancağız. Çok üzüldüm. O sırada gördüm onları. 3 tane yavru koşturuyor etrafta. Aldım onları garaja götürüp bir karton kutunun içine yerleştirdim. Annelerini de bir ağacın dibine gömüp işime döndüm. Akşam garaja döndüğümde ilk işim o karton kutuya bakmak oldu ama bir de baktım ki diğer yavrular ortada yok. Sadece bu enik kalmış. Ben de aldım eve geldim. İyi ettim bey." O günden sonra o kedicik onların evinde yaşamaya başlamış. Zaten birkaç ay sonra da kocası ani bir kalp hastalığı sebebiyle vefat etmiş. Çok sevdiği kocasının erken yaşta ölmesi onu çok üzmüş. Bir ara ortalıklardan kaybolmuş. Bu ortadan kaybolduğu günlerden bir cuma günü komşumuz onu Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Camii'ne namaz kılmaya girdiğinde görmüş. Bir köşeye çekilmiş, elinde tesbih, dua eder vaziyetteymiş. Sonraki haftada yine aynı yerdeymiş. İğneci Fatma teyze bir süre sonra tekrar köye dönmüş ve evinde kedisiyle birlikte yaşamaya başlamış. Günlerden bir gün akşama doğru kardeşimin ayağı burkuldu. Çok canı yanıyordu. Annem bana hemen İğneci Fatma teyzeni çağır dedi. Evimizin arkasından kestirmeden koşarak İğneci Fatma teyzenin evine ulaştım. Tek katlı, müstakil, eski bir evdi. Hava hayli kararmıştı. Evin lambasının yandığı dışarıdan görülüyordu. Dışarıdan seslendim ama ses yoktu. Kapıyı çalmaya çalıştım. Tahta kapıya vurunca kapı biraz aralandı. Bir daha seslendim, yine ses yoktu. Kapı aralığından içeride bir hareket olduğunu fark ettim. Dikkatli bakınca içeride 2 tane kedi gördüm. Bir kez daha, "Annem sizi çağırıyor," diye seslendim. Evde olmadığına karar verince kapıyı çekip ana yoldan eve döndüm ki İğneci Fatma teyze bizdeydi. "Fatma teyze, nasıl geldin buraya?" dedim. Gülerek, "Damların üstünden atlayarak geldim kuzum," dedi. "Bize gelmen gerektiğini nereden bildin?" dedim. "Sen söyledin ya kuzum, annem çağırıyor diye." "Ama sen evde yoktun," deyince, "Evdeydim, sen geldiğinde mutfaktaydım," dedi. Bir taraftan da tatlı tatlı gülümsüyordu. Yıllar sonra o akşam üzeri o kapı aralığından gördüğüm görüntüyü gözümde canlandırdığımda, kedilerden birinin ön patileri sanki kınalı gibi kızıl bakır rengi miydi diye düşünmekten kendimi alamam. Ancak şu bir gerçek ki, o çok sevdiği kocasının yasını tutarken, hikayedeki kedinin kendi kuyruğunun peşine düştüğü gibi şahsi mutluluklar peşinde koşmak yerine aldığı irşat gereği kendini insanlara hizmete adamıştı. Bu şekilde belirlediği yolda da artık mutluluklar onun peşinden gelir olmuştu. Sağlıcakla kalın. Doktor Halis Demircan'ın kaleme aldığı Kınalı Kedinin Kuyruğu başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Son olarak böylelikle Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.